Ayrım 4.
Cemal ise kız tarafının arzusu ile gerçekleşen bu evlilikte dizginleri elinde tuttuğuna inanıyordu. Cemal bir akşam lojmana döndüğünde kapının yanına dizilmiş 3 adet valizle karşılaştı. Karısına İstanbul'dan bir misafirin geldiğini zannetti. Oysa valizler Leyla'ya aitti. Genç kadın büyük bir sükunet içinde kocasına 2 ayında olduğunu ve söz vermiş olduğu gibi ertesi gün İstanbul'a gideceğini anlatıyordu. Hatta istasyon şefi Mehmet Bey'e ertesi günkü trende yerini bile ayırtmıştı. İstanbul'a varıldığında avukatına en kısa zamanda boşanmaları için vekaletini verecekti. Cemal Bey duyduklarına inanamıyordu. Leyla'nın pazarlığının gerçek olabileceğini bir an için bile düşünmemişti. Ama işte genç kadın biletini almış, ciddi ciddi gidiyordu. Hem de hiç kırgınlık veya kızgınlık emaresi göstermeden. İtiraz edecek olduğunda Leyla'nın kararlılığı ile büsbütün şaşkına döndü. Karısı ona sözünde durup evlendiği için teşekkür ediyor ama şimdi sözünde durma sırasının kendinde olduğunu söylüyordu. Leyla'ya gitmemesi için ısrar etti ama o sırf sözünde durmak için evlenmiş bir adamla yaşamak istemiyordu. Cemal ne yapacağını şaşırmıştı. Gece sabaha kadar uyumadı. Yaşadıklarının kötü bir rüya olduğuna kendine inandırmaya çalıştı. Şımarıklığı, kadir bilmezliği yüzünden iyi huylu, gururlu, akıllı ve güzel karısını kaybetmek üzereydi. O gün bürosuna gidemedi. Telefonla rahatsız olduğunu bildirdi ve akşama kadar Leyla'ya dil döktü. Kendine bir şans tanımasını, önceki anlaşmaları gibi ona 2 ay deneme süresi vermesini rica etti, yalvardı, ayaklarına kapandı. Leyla sonunda inadını kırdı, 1 aylık deneme süresini lütfen kabul etti. Ama bu kez şartlar değişik olacaktı. Cemal Bey her koca gibi akşamları evine gelecek, yemeğini karısı ile yiyecek ve gezmeye karısı ile gidecekti. Kısacası 1 ay boyunca normal bir evli çift gibi yaşayacaklardı. 1 ayın sonunda bu hayat Cemal'i sıkıyorsa bunu açık açık söyleyecekti. Cemal her şartı kabule hazırdı. Elinden kaçırmak üzere olduğu nimetin farkına geç de olsa varmıştı. Karı koca 1 ay değil 1 ömür boyu hiç ayrılmadan birlikte yaşayacaklar ve Leyla'nın kötü başlangıcına karşın her iki kız kardeşinden çok daha mutlu ve uyumlu bir evliliği olacaktı. Cemal ve Leyla Devrimel çiftinin ilk çocukları Nilüfer Gülek, 17 Eylül 1933'te İstanbul'da Alman Hastanesi'nde çok zor bir doğumla dünyaya geldi. Ecla ve Nusret Kuli'nin kızları Semra da yine aynı hastanede 6 ay önce doğmuştu. Bu arada Esma'nın oğlu Erdem'le Esat'ın kızı Reyya da 3 ve 1 yaşlarına basmışlardı. Kız kardeşler arasında tüm anlaşmazlıklar giderilmişti. Bayındırlı ailesi evlatları torunlarıyla huzur ve mutluluk içinde yaşamaya başlamıştı. Hiç kimse 1 yıl sonra başlarına toplanacak kara felaket bulutlarının farkında değildi henüz. Genç, dinç Hasip Bey, 66 yaşına kadar hayatında aspirin bile içmemiş, sağlıklı, spora düşkün bir avcıydı. Günde 3-4 kere duş almasıyla meşhurdu. Her taşındıkları evin banyosuna mutlaka bir duş sistemi kurduruyor, sabah, öğle, akşam tepeden tırnağa yıkanıyordu. Arada yürüyüş veya spor yapıp terlemişse ya da pis olduklarına vahmettiği kimselerle aynı yerde bulunmuşsa haydi bir duş daha. Aşırı temizliği ev halkına bir ömür kan kusturmuştu. İşte böyle bir insan küçücük torunlarını ve bayındırlı özelliklerini taşıyan kıymetli kızı Leyla'nın ilk göz ağrısı Nilüfer'ini severek günlerini geçirmekteyken bir gün idrarından kan geldiğini gördü. Bir süre olayı göz ardı etmeye ve gizlemeye yeltendiyse de sonunda zamanın meşhur doktorlarından Behçet Sabit Erduran'a giderek kotorizasyon yaptırdı. pek ender rastlanan bir tıp hatası. Bu müdahale sırasında Hasip Bey'in mesanesi delindi. Hastanelerden, doktorlardan nefret eden Hasip Bey, bütün itirazlarına rağmen ailesi tarafından Nişantaşı'ndaki Osman Bey kliniğine yatırılarak ameliyat edildi. Sondalar, şişeler, tüpler, sargı bezleri. O günlerin koşullarında günlerce bekledi Hasip Bey ve sondası nihayet çıkarıldı. Fakat ameliyat yerinin dikişlerinden idrar sızmaya devam ediyordu. Sızıntı günlerce sürdü. Pansumanlar aralıksız sürdürülecekti. Günde 3-5 kere yapılan duşlar kesinlikle yasaklanmıştı. Yaraların tamamen kapanması, kuruması ve sızmanın durması için 6 ay geçmesi gerekiyordu. Hasip Bey bunalımlar içindeydi. Onu bu hallere düşürdüğüne inandığı doktorları, hasta bakıcıları gümüş saplı bastonuyla kovalıyor, azarlıyor, küfürler savuruyordu. Ameliyatını yapan Behçet Sabit Erduran'ı odasının kapısından bile baktırmıyordu. Karısı ve kızları çaresizlik içinde çırpınıyorlar, babalarını teskin etmeye çalışıyorlardı. Sonunda Hasip Bey'i evine çıkardılar. Zaten hastanede yapılabilen müdahaleler tükenmiş, artık sıra sabırla 6 ayın geçmesini beklemeye gelmişti. 1 Eylül günü sesini sonuna kadar açtığı gramofonda kocası eğlensin diye Fransız şansonları çalan Melek Hanım, Hasip Bey'den uzun süre ses çıkmayınca meraklanıp yatak odalarına girdi ve kocasını alnının sağ tarafında bir kurşun yarasıyla koltukta dimdik otururken buldu. Tabancası sağ elinden yere düşmüştü. Kaşının yanından boynuna doğru bir ince kırmızı dere akıyordu. Dizlerinin üzerinde bir mektup kağıdı duruyordu. Bu perişanlığa 6 ay tahammül edecek sabrım yok, intihar ediyorum. Aylin. Aylin 1938'in Ağustos'unda Aslan Burcu'nun ve atalarının birçok özelliklerini taşıyarak doğduğunda tabancayla intihar eden dedesinin acısı aile içinde dinmeye yeni yüz tutmuştu ama hikayesi hala anlatılıyordu. Küçük kız bu çok gururlu, çok titiz, dik başlı, uzun boylu, büyük babanın özelliklerini dinleyerek büyüyecek, ileri yaşlarında silahlara olan tutkusunun ve deli cesaretinin belki de Hasip Bey ve Mustafa Naili Paşa'ya dair dinlediklerine öykünmesinden kaynaklandığını hiç bilemeyecekti. Hayatı boyunca akıl sınırlarını zorlayan bir korkusuzluğa sahip olacaktı. Oysa gözü pekliği, atılganlığı, cesareti, silahlara ve atlara olan düşkünlüğü ile huy olarak bir kızdan çok erkeği andıran Aylin'i annesi, İstanbul'daki ailesinden uzak, çok yalnız büyüdüğüne üzüldüğü Nilüfer'ine can yoldaşı olsun diye dünyaya getirmişti. Aylin doğduğunda Nilüfer 7 yaşındaydı. İlkokula o yıl başlamıştı. Zaten 1938 yılı Nilüfer için ilklerle doluydu. O yıl doğduğundan beri içinde büyüdüğü Ankara Garı'ndaki bahçeli evlerinden bir apartman katına taşınıyor, okula başlıyor ve abla oluyordu. Annesi onu aylardır bu doğuma hazırlamıştı ama o yine de karnı patlayacakmış gibi şişen zavallı annesi için çok endişe ediyordu. Bir gün hem annesinin doktoru hem de aile dostları olan Halil Çıraylar'ın evine misafirliğe yolladılar Nilüfer'i. O gece Çıraylar'ın küçük kızı Ayşe ile aynı odada yattılar ve sabaha kadar doğum hakkında konuştular. Annesi için korkuyordu Nilüfer. Ayşe doktor kızı olmanın verdiği bilgiçlikle teselli etmeye çalıştı arkadaşını ama Nilüfer'i teskin edemedi. O gece Nilüfer her türlü şımarıklığı denedi. Piyanonun üstünde uyumaya kalktı, bir türlü yatağına yatmadı, sürekli evine dönmek istedi. Ertesi gün Nilüfer oyalansın diye kızlar öğleden sonra Kraliçe Marie Antoinette'in filmine götürüldüler. Sinemada birden Nilüfer'e bir sıkıntı bastı. Onu niye bu kadar zamandır evden uzak tutmuşlardı? Acaba annesine bir şey mi olmuştu? Karnı mı patlamıştı? Yoksa ölmüş müydü? Ağlayan çocuğu sinemadan çıkarıp evine getirdiler. Annesi dekolte, çok şık bir gecelik giymiş, süslenmiş, püslenmiş yatağında yatıyordu. Yanında Nilüfer'in oyuncak bebeklerinden bile küçücük bir bebecik vardı. Kundağının içinden çıkan minik ellerini havaya uzatmış, gözleri birer inci çizgi gibiydi. Hiç saçı yoktu, yüzü de kırış kırıştı. Annesi kızına döndü. "Bak Nilüfer, ben bu küçük kızı senin için yaptım," dedi. "O senin." Nilüfer bu cümleye o anda mim koydu. Kendini ömrü boyunca ailenin hamisi, koruyucusu, sahibi olarak bilecek ve çoğu kez de insaf sınırlarını zorlayan boyutlarda her işine karışacak, her istediğini yapması için ısrarlar, hırçınlıklar, zaman zaman da haksızlıklar edecekti. Ama Nilüfer ne yaparsa yapsın, Aylin ömrü boyunca ablasını hiç gücenmeden, hiç gocunmadan ve yorulmadan büyük bir iştenlikle sevecekti. Devrim eller Aylin'in doğumundan birkaç ay önce Cemal Bey'in ta nişanlılık günlerinde söz verdiği modern bir apartman dairesine taşınmışlardı. Soysal apartmanı hiç kuşkusuz yeni inşa edilmekte olan Ankara'nın en modern, en gözde apartmanıydı. Kentin Muhtena semti Kızılay'da meydanın ortasındaki ayaklı saate bakan, dört ayrı giriş kapısı bulunan, kocaman bir bloku olduğu gibi kaplayan, devasa ve modern bir binaydı. Meşhur Süreyya Pavyonu, Ulus Sineması ve 1940'lı yılların Ankaralı küçük kızlarına bale ve ritmik dans öğreten Madame Marga Dans Okulu da bu binada bulunuyordu. Soysal apartmanı, terasında içinde kırmızı balıkların yüzdüğü havuzlu bahçesi, çamaşır kurutma alanı, o yıllarda Ankara'da ender bulunan kalorifer tesisatı, her gün verilen sıcak suyu ile gerçekten ayrıcalıklı bir apartmandı. Kiracıların çoğunluğunu yüksek gelirli üst düzey bürokratlar teşkil ediyordu. Zaten o yılların Ankara'sı bürokratlardan, yerli ve yabancı diplomatlardan ve politikacılardan ibaretti. Devrim ellerin hemen yanlarındaki daireye o yıllarda ticaretle uğraşan ressam Cafer Bater, karısı Suha Hanım ve küçük kızları Betin taşınmışlardı. Aşağı katta Ayşe abla ilkokulunun kurucusu Neriman Hanım, karşı dairede Eclan'ın kocası Nusret Kuli'nin, sular idaresi reisi olan kardeşi Muhittin Kulin ve yeni evlendiği Arnavutköy Amerikan Kolejli genç karısı Sitare, bir başka dairede Hasan Kavur ve ailesi, bir üst katta da Hasan Kavur'un hariciye memuru olan kardeşi Şadi Kavur oturuyorlardı. Şadi Kavur'un oğlu Ömer henüz doğmamıştı. Soysal apartmanı sakinleri uzun kış gecelerinde sık sık birbirlerinin evinde toplanıyor, briç, poker veya bezik oynuyor, haftada 2-3 gece hep birlikte Süreyya yeniyorlardı. Süreyya pavyonun sahibi Beyaz Rus Sergio'nun evi, devrimellerin pavyonu ise Kulinlerin dairesinin altındaydı. Büyükler arasındaki dostluk çocuklara da yansımıştı. Soysal apartmanın değişik dairelerinde yaklaşık 20 çocuk yaşıyordu ve birlikte oynuyorlardı. Soysal'ın çocukları Pal Sokağı'nın çocukları gibiydiler. Dostlukları uzun yıllar sürdü. Ama Aylin ve aynı katta yan dairede oturan Betin'in arkadaşlıkları komşuluk sınırlarını çok çok aşarak zaman içinde kardeşlikten de öte bir yakınlığa varacaktı. Aylin'le kardeşliğini ilan etmiş olan Betin'in bu kardeşliğinin geçerlilik kazanması için Nilüfer'e kesin itaat etmek gibi uyması gereken bazı kurallar vardı ki onları gözünü kırpmadan yerine getirdi. Nilüfer 12-13 yaşlarındaydı. Bir gün iki küçük vücudun yerde dört ayak üstünde sürünerek odasına girdiklerini gördü. hayretler içinde ne yapıyorsunuz öyle yerlerde diye sordu. Aylin ve Betin başlarını yerden kaldırmadan bir ağızdan yanıtladılar. Nilüfer, biz senin kuzularınız. Nilüfer'in istediği gibi güdeceği kuzularıydı onlar. Yıllar sonra Betin ancak liseyi okumak için İstanbul'a gittiğinde çobanın otoritesinden kurtulacaktı ama Aylin yaşamı boyunca kuzusu olarak kaldı ablasının. Nilüfer'le Aylin 6 yıl boyunca hep aynı odayı paylaştılar. Nilüfer okuldayken o da Aylin'e ait olurdu. Peşinde gölge gibi tombul Betin'i, odada istediği gibi fır döner ve ablası okuldan geldiği an hükümranlığı sona ererdi. Komşu eve Betinlere geçerdi o zaman. Betin Aylin'den 2 yaş küçüktü. Aylin nasıl Nilüfer'in neferi ise Betin de Aylin'in emireriydi. Aralarındaki o azıcık yaş farkı Aylin'i Betin'in efendisi yapardı. Ama her ikisinin de kesin efendisi Nilüfer'di. Nilüfer'e olan hayranlıkları tapınma derecesindeydi. Dünyanın en güzel kızı oydu, en akıllısı oydu. O her şeyi biliyordu. Nilüfer onların gözünde ölün dese ölebilecekleri bir tanrıçaydı. Aylin'in birinci sınıfa başlayacağı yıl Nilüfer, adı sonradan Ankara Koleji olarak değiştirilen Türk Eğitim Derneği'nin ilkokulunu bitirdi. Ortaya da aynı okulda devam edecekti. Ejla teyzesinin kızı Semra'yı İstanbul'da Notre Dame de Sion'a vermişlerdi. Nilüfer kıskançlık krizleri geçirip hüngür hüngür ağladı. Kıyametler kopardı. İlla o da Semra'nın okuluna gidecekti. Oysa kayıtlar kapanmıştı. Yapılacak hiçbir şey yoktu. Leyla Hanım tüm kapıları zorladı. Fransa sefaretinde tanıdıklarına başvurdu. Bir ayrıcalık yapıp kayıtların kapanmasından sonra Nilüfer'i Dame de Sion'a kaydettiler. Nilüfer ilk kez annesinden, babasından ve aileninden ayrılacak ve İstanbul'da ailesinden uzakta, katı kuralları olan bir okulda yatılı olarak zor bir döneme başlayacaktı. Artık ablası yanında olmadığına göre ailenin can yoldaşı bundan böyle Betin'di. Nilüfer'in İstanbul'a yollanışından başlayarak yaşadıkları sürece Aylin ile Betin aralarından su sızmayan, kardeşten de yakın iki arkadaş olacaktı. Soysal apartmanında başka çocuklar da vardı. Misket ve Nuri Kavur kardeşler Aylin'lerle aynı blokta oturuyorlardı. Soysal apartmanının Atatürk Bulvarı'na bakan tarafında mal sahiplerinin çocukları Muhan, Ülkü ve Pınar Soysal oturuyordu. Süreyya pavyonunun hemen üstündeki daireye yerleşen Muhittin ve Sitare Kuline Ayşe doğmuştu. Ayşelerin alt katında Ankara 4. noteri vardı. Madelet ve Nuri noterin çocuklarıydılar. Çok çocuklu bu apartmanın bahçesi olmadığı için birkaç yıl sonra çocuklar biraz büyüyünce binanın önündeki boş araziye oyuna inmeye başladılar. Soysal apartmanın önü yaz günlerinde bir okul bahçesini andırırdı. Çocuklar kışın evlerinde oynarlardı. Aylin Betin'e gider, sonra karşı bloktaki Soysal'dan Ayşe de çağrılır ve koşa koşa gelen küçük kıza çeşitli işkence yöntemleri uygulanırdı. Örneğin iki iskemle araları biraz açılarak yan yana konur, üstlerine bir örtü örtülür, Ayşe'ye orta yer ikram edilir ve her seferinde Ayşe pat diye boşluğa düşer, salya sümük ağlardı. Körebe oyununda hep ebeydi küçük kız. Betinlerin evinde saklambaç oynarken Aylinlerin evine geçiveren arkadaşlarını dakikalarca arardı. Hiç pes etmeden diğerlerinden birkaç yaş küçük olmanın acısını çeker dururdu. Sonraki yıllarda Soysal apartmanına Gürsoy ailesi taşındı. Başak Gürsoy apartmanın en küçüğü olunca Ayşe vaziyeti kurtardı. İşkence görenden işkenceci durumuna geçti. Nilüfer o günlerin çocukluk anıları arasında yoktu. O İstanbul'da Dame de Sion'da okuyan kocaman bir kızdı ve inanılmaz güzellikte bir genç kadına dönüşüyordu. Tatillerde Ankara'ya geldiği zamanlar evden çıktığında Soysal apartmanın sakinleri pencerelere üşüşüp kızın güzelliğini seyrediyorlardı. Güzelliğinin yanı sıra bir de düşünsel derinliği vardı. O yaşta gençlerin ilgisini çekmeyen konulara ilgi duyuyor, metafizik üstüne kitaplar okuyordu. Aile dostları İsmail Hüsrev Tökin, gençliğinde Nazım Hikmet ve Vala Nurettin ile birlikte üniversiteyi Moskova'da okuduğu ve sonra da Kadro dergisini çıkaran ekibin içinde bulunduğundan yeni iktidara gelen Demokrat Parti yöneticileri tarafından devlet dairesindeki işinden alınmıştı. O yılların demokratlarında komünist paranoyası vardı. 1950'li yıllarda bilgisinden, birikiminden çok faydalanabilecekleri değerli bir genç adamı ve daha onun gibi nicelerini açığa almışlardı. İsmail Hüsrev küserek evine çekilmiş ve kendini Doğu dinlerini incelemeye vermişti. Budizm gibi Doğu felsefelerinin ve tasavvufun ileriki yıllarda engin bir hoşgörü sahibi olmasında rolü büyüktü kuşkusuz. Nilüfer Ankara'da tatildeyken hemen hemen her gün İsmail Hüsrev'lere gider ve babası yaşındaki bu bilge kişinin karşısında saatlerce oturarak ondan Doğu dinlerine ait bilgiler alır, verdiği kitapları okurdu. Leyla Hanım bu kültür yüklemesinden endişelenmeye başlamıştı. Kızının üniversite okumaya kalkışmasından korkuyordu. Kız dediğin lisesini bitirince evlenip çoluk çocuk sahibi olmalıydı. Demir tavında dövülürdü. Üniversite filan derken genç yaşlarda kapıya gelen kısmetler bir anda tükeniverirdi. Bu nedenle hiç de hoşnut değildi kızının bu tür meraklarından. Aylin önce Mimar Kemal İlkokulu'na, ikinci sınıftan sonra da Ankara Koleji'nin ilk kısmına yollamışlardı. Aylin okula sınıf arkadaşı Sevgi Koç ile el ele gider gelirdi. Sevgi Koç'un evi Atatürk Bulvarı'nda, Özen Pastanesi'nin oradaydı. Her sabah evinden çıkar, Aylinlerin penceresinin altında "Aylin!" diye bağırarak arkadaşını çağırırdı. Beşi bitirdikleri yıl Sevgi Koç ile birlikte Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'ne kaydedildiler. Aylin'in ilkokuldan mezun oluşu, Nilüfer'in liseyi bitirip Ankara'ya evine döndüğü yaza rastladı.